İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir. Matta 27. bölüm. Yahuda kendini asıyor.
Sabah olunca bütün başkâhinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim," dedi. Onlar ise "Bundan bize ne? Onu sen düşün," dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, "Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz," dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmiştir. Böylece Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrailoğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbim bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar.
İsa vali Pilatus'un önünde.
İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa "Söylediğin gibidir," dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona "Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?" dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara "Sizin için kimi salıvermemi istersiniz? Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı?" diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus, yargı kürsüsünde otururken karısı ona, "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim," diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ileri gelenler ise Barabba'nın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu. "Sizin için hangisini salıvermemi istersiniz?" "Barabba'yı," dediler. Pilatus, "Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?" diye sordu. Hep bir ağızdan "Çarmıha gerilsin," dediler. Pilatus, "O ne kötülük yaptı ki?" diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle "Çarmıha gerilsin!" diye bağırışıp durdular. Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi. "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın." Bütün halk şu karşılığı verdi. "Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun." Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti.
Askerlerin İsa'yı aşağılaması.
Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp "Selam ey Yahudilerin kralı" diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler.
İsa çarmıha geriliyor.
Dışarı çıktıklarında Simon adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. Golgota, yani kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ötle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine "Bu Yahudilerin kralı İsa'dır" diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Hadi kurtar kendini, Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in" diyorlardı. Başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek "Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor" diyorlardı. "İsrail'in kralıymış, şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu, Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum" demişti. İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler.
İsa'nın ölümü.
Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle "Eli, Eli, lema şavaktani?" yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince "Bu adam İlyas'ı çağırıyor" dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise "Dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı?" dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. "Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu" dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar celil eden İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı.
İsa'nın gömülmesi.
Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdelli Meryem ile öteki Meryem ise orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak "Efendimiz" dediler. "O aldatıcının daha yaşarken ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur." Pilatus onlara "Yanınıza asker alın. Gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın" dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.
28. bölüm. İsa'nın dirilişi.
Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın. Çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı, selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa, korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler.
Nöbetçilerin getirdiği haber.
Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceliğin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır.
Son buyruk.
11 öğrenci Celile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.
Markos 1. Bölüm. Vaftizci Yahya'nın gelişi.
Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı. Peygamber Yeşaya'nın kitabında şöyle yazılmıştır. İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacak. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Böylece vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. İnsanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırıyordu.
Bütün Yahudi halkı ve Yeruşalimlilerin hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu.
Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. Şu haberi yayıyordu. Benden sonra, benden daha güçlü olan geliyor. İyilip onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. Ben sizi suyla vaftiz ettim ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz edildi. Tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin gibi üzerine indiğini gördü. Göklerden ''Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum'' diyen bir ses duyuldu. O an ruh İsa'yı çöle gönderdi. İsa çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı. Melekler ona hizmet ediyordu. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. İsa, Celile Gölü'nün kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara, ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
İsa kötü ruhları kovuyor, hastaları iyileştiriyor.
Kefarnahum'a girdiler. Şabat günü İsa havraya gidip öğretmeye başladı. Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, "Ey Nasralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan." diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine bu nasıl şey diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyor. Böylece İsa ile ilgili haber Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı. İsa havradan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andreas'ın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Sabah çok erkenden ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. Simon ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca herkes seni arıyor dediler. İsa onlara başka yerlere, yakın kasabalara gidelim dedi. Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim. Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.
İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor.
İsa'ya cüzamlı biri geldi. Diz çökerek İstersen beni temiz kılabilirsin diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. İsterim, temiz ol dedi. Adam anında cüzdandan kurtulup tertemiz oldu. İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı. Sakın kimseye bir şey söyleme dedi. Git kahine görün ve cüzdandan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun. Ne var ki adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda, ıssız yerlerde kalıyordu. Ve halk her yerden ona akın ediyordu.
İkinci bölüm. Bir felçlinin iyileştirilmesi.
Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernahum'a geldiğinde evde olduğu duyuldu. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliği üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliğe "Oğlum, günahların bağışlandı." dedi. Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler. "Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi. "Hangisi daha kolay? Felçliğe günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk şilteni topla yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliğe "Sana söylüyorum, kalk şilteni topla evine git." dedi. Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, böylesini hiç görmemiştik diyorlardı.
Levi'nin öğrencilere katılması.
İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi, o da onlara öğretmeye başladı. Yoldan geçerken vergi toplama yerinde oturan Alfa'yı oğlu Levi'yi gördü. Ona "Ardımdan gel." dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Levi'nin evinde yemek yerken birçok vergi görevlisiyle günahkar onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. onu izleyen böyle birçok kişi vardı. Ferisilerden bazı din bilginleri onu günahkarlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine niçin vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor diye sordular. Bunu duyan İsa onlara sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var dedi. Ben doğru kişileri değil günahkarları çağırmaya geldim.
Oruçla ilgili soru.
Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken bazı kişiler İsa'ya gelip Yahya'nın ve Ferisilerin öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar. Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur.
Şabat günü sorunu.
Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya bak şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar dediler. İsa onlara Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı diye sordu. Başkâhin Aviyatar'ın zamanında Davut Tanrı'nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara insan şabat günü için değil, şabat günü insan için yaratıldı dedi. Bu nedenle insanoğlu şabat gününün de Rabbidir.
Üçüncü bölüm. Eli sakat bir adam iyileştiriliyor.
İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla şabat günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa eli sakat adama kalk öne çık dedi. Sonra havradakilere kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu onu kederlendirmişti. Adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar. İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar.
İsa Celile Gölü'nün kıyısında.
İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdumeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti.
İsa kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalananlar ona dokunmak için üzerine üşüşüyordu. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyor, "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırıyorlardı. Ama İsa kim olduğunu açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı.
İsa 12 elçisini seçiyor.
İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır. Petrus adını verdiği Simon, Beniregeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa oğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot.
İsa ve Baal-Zebul.
İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya geldiler.
Yeruşalim'den gelen din bilginleri ise Baal-Zebul onun içine girmiş ve cinleri cinlerin önderinin gücüyle kovuyor diyorlardı.
Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. Şeytan, şeytanı nasıl kovabilir dedi. Bir ülke kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse ayakta kalamaz. Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. sonu gelmiş demektir. Hiç kimse güçlü adamın evine girip malını çalamaz. Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Bunu yapan asla silinmeyecek bir günah işlemiş olur. İsa bu sözleri onda kötü ruh var dedikleri için söyledi.
İsa'nın annesiyle kardeşleri.
Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, "Bak," dediler, "annenle kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar." İsa buna karşılık onlara, "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi, "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."
4. Bölüm Tohum Benzetmesi.
İsa göl kıyısında halka yine öğretmeye başladı. Çevresinde çok büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa göldeki bir tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık göl kıyısında duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şeyi öğretiyordu. Öğretirken şunu dinleyin dedi. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi. Sonra İsa şunu ekledi. İşitecek kulağı olan işitsin.
Benzetmelerin amacı.
12'lerle öbür izleyicileri İsa ile yalnız kalınca kendisinden benzetmelerin anlamını sordular. O da onlara şöyle dedi. Tanrı'nın egemenliğinin sırrı sizlere açıklandı. Ama dışarıda olanlara her şey benzetmelerle anlatılır. Öyle ki bakıp bakıp görmesinler, duyup duyup anlamasınlar da dönüp bağışlanmasınlar.
Tohum benzetmesi açıklanıyor.
İsa sonra onlara, siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz dedi. Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız? Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez, şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenler ise işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir.